Herkese merhabalar arkadaşlar. Okumayan Kalmasın podcast serimizin 6. bölümünden herkese merhabalar. Umuyorum hepiniz çok iyisinizdir. Yeni bir bölümle karşınızda olmaktan dolayı ben şahsen mutluyum. Küçük birkaç anonsla başlayacağım. Öncelikle dinlenmeler konusunda bir yani beklentimi aştığı için bir teşekkür etmek istiyorum. En çok dinlenen iki bölümümüz var. İkinci bölüm kendiniz olma alışkanlığını kırmak en çok dinlenen. İkinci olarak da son bölümümüz Doğan Cüceloğlu'nun Var Mısın kitabı. En azından böyle bir istatistik paylaşmak istedim. İkinci anonsumsa artık programın son kısmına sizden gelenler diye adlandırmak istediğim, belki ileride değişebilir emin değilim. Aslında ikinci sezonunda getirmek istiyordum. Ama şimdiden denemelerine başlayıp en azından kervanı yolda düzerek belki ikinci sezona en doğru ve güzel halini elde ederiz diye erkenden başlamaya karar aldım. Nedir bu? Artık bölüm sonlarında, şu an bölüm başında yapıyorum ama normalde bir sonraki bölümlerde bölüm sonunda programı kapatmadan önce bir sonraki kitap, hangi kitabı ele alacağımızı sizlere söyleyeceğim. Mesela bir sonraki programımız Don Quixote kitabı üzerine olacak. Ve burada sadece benim görüşlerim, benim anladıklarımdan ziyade dinleyicilerimiz arasında şayet ya ben de bir kendi sesimi podcast'ten dinleyeyim, ben de bu kitap hakkında birkaç görüşüm var, ben de okumuştum, bir şeyler söylemek istiyorum diyen arkadaşların bir maksimum 1,5 dakika sürecek ses kayıtlarını bana göndermeleri halinde, ki bunu nasıl yapacağız? Aslında Anchor bizim programlarımızın barındırıcısı, Spotify'ın sahibi olduğu bir podcast mecrası. Bölüm sonlarında Anchor'a ses gönder linki var. Basıp orada kayıt alıp direkt bana gönderebilirsiniz. Ya da ben kendim kaydedeyim, göndereyim, böyle yapamam diyenler için de info@okumayankalmasın.com üzerinden, açıklamalarda mail adresi var, oraya da direkt seslerini gönderebilirler. Ben de bunları kullanabilirim. Şu an için çok büyük rağbet olmayacağını düşündüğüm için hani bir bölüme birden fazla kişi ses gönderirse ne olacak kısmını ileride düşüneceğim. Şu an için bakalım böyle bir talep gelecek mi? İnsanlar bir şeyler söylemek isteyecek mi? Dinleyicilerimiz yani sizler. Ona göre akışta belirleyeceğiz diyerek anonsumu da kapatarak kitaba geçebilirim. Bu bölümde Steve Jobs'ın biyografi kitabını ele alacağız. Yazarımız Walter Isaacson burada işte bayağı bir aslında Steve Jobs'la görüşüyorlar. Ondan sonra biyografiyi yazmayı kabul ediyor ve çalışmalara başlıyorlar. Bayağı bir görüşüyorlar. Yani sanırım çok uzun sürüyor bu biyografi yazılımı. Çünkü yazıp bölümler Steve Jobs'a gönderilip onun da bir... Yani Steve Jobs zaten okuyacak insanlar anlayacaktır kitabı. Zaten çok zor beğenen, zor ikna olan bir insan. O yüzden çalışmalar uzun sürdüğünü söyleyebilirim. Zaten kitap o kadar da kısa bir biyografi kitabı değil. 547 sayfalık bir biyografi kitabı. Kitap Steve Jobs'ın çocukluk zamanlarından başlıyor. Nasıl evlat alındığını, kimden evlat alındığını, bunun Steve Jobs'a neler hissettiğini biz kitabın zaten birçok bölümünde şahit oluruz ama kitapta bölümler var ve bölümlere göre aslına bakarsanız ilerliyor. İşte çocukluk dönemi, babasıyla olan ilişkileri, nasıl bir ailede büyüdüğü, kimlerle tanıştığı, Apple'a nasıl gittiği, yani bu yolun sonunda Apple nasıl kurulduğu gibi gibi adım adım aslında ölümüne kadar, ki biliyorsunuz kanserden vefat etti kendisi, aslında genç sayılacak bir yaşta, oraya kadar kitap gidiyor. Kitap girişimcilikten, zaten girişimcilikle ilgilenen insanlar için bu kitap gerçekten bir, bence çok vizyon katacağını düşünüyorum. Benim nacizane mezun olmadan önce Apple Store'da çalışma deneyimim de olduğu için hani işin için kısmına da bir nebze hakim biri olarak söylüyorum. Gerçekten Steve Jobs karakter olarak işte tasarım, teknoloji, birçok şeyi bir araya getirmiş ender insanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten sadece girişimcilik meraklısı kişiler mi okumalı Fatih bu kitabı diyorsanız bence hayatla ilgili de birçok şey barındırıyor. Çünkü komple bir hayat aslında ele alınmış ve normalde çok yapmadığım bir şey olmakla birlikte ben bu ilk bölümü birazdan zaten sonlandıracağım. Kitabın son sayfasından kod adı verdiği bir paragraftan alıntılayarak yani birebir okuyarak bitirmek istiyorum. Ki bu biyografiyi okumayı düşünen insanlar için sadece işin girişimcilikle alakalı olmadığını, iş yönetmekle, insan yönetmekle alakalı olmadığını da belki de bir nebze anlarlar diye düşünüyorum. O yüzden full alıntılayarak okuyup bu bölümü öyle sonlandıracağım. Koda. Jobs güneşli bir ikindi vakti evinin arka bahçesinde oturuyordu. Kendini iyi hissetmiyor, ölümü düşünüyordu. Neredeyse 40 yıl önce Hindistan'da yaşadıklarından, Budizm mesaisinden, reenkarnasyon ve spiritüel aşkınlıklarla ilgili fikirlerinden bahsetti. Tanrı'nın var olma ihtimali %50 civarında bence, dedi. Varoluşumuzda görünenin ötesinde bir şeyler olması gerektiğini hissettim hep. Şimdi ölümle karşı karşıya olduğu için öbür dünyaya inanmayı daha çok istiyor olabileceğini itiraf etti. Ölümden sonra insanın bir parçasının varlığını sürdürdüğünü düşünmek hoşuma gidiyor, dedi. Onca deneyimi biriktirdikten sonra, belki biraz da bilgeliğe ulaştıktan sonra bütün bunların yok olduğunu düşünmek tuhaf. Yani ölümden sonra bir şeylerin sürdüğüne, en azından bilincin sürdüğüne inanmayı cidden istiyorum. Çok uzun süre sessiz kaldı. Ama öte yandan belki de açma kapama düğmesi gibidir, dedi. Tık diye gidiveriyorsunuzdur. Sonra tekrar duraksayıp hafifçe gülümsedi. Belki de bu yüzden Apple cihazlarına açma kapatma düğmelerini koymaktan hoşlanmadım hiç, diye bitiriyor. Bu da aslında kendi geçmişinde işte Budizm zamanları, spiritüel zamanları gibi gibi birçok konuda şeyi ele aldığının, aslında hayatın bu kadar değerli bir şirket, bu kadar büyük bir başarı ve şu an dünyanın en büyük ilk iş şirketinden biri, milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Yolun sonu yine ölüme gelince benzer konular konuşulup benzer şeyler düşünülmeye başlıyor. Dediğim gibi bu kitapta sadece girişimcilik değil, bir hayatı ele alınmış bir insanın küçüklükten ölünceye kadar ki zaman diliminde. Ben birçok kişiye fayda sağlayacağını düşünüyorum. Okuma dili olarak da zor bir dil değil. Çok temiz yazılmış bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Daha fazlası için ikinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sayın dinleyiciler, kaptanınız konuşuyor. Programın ikinci bölümü kitap hakkında ciddi spoiler bilgi içermektedir. Kitabı okumayı düşünen dinleyicilerimiz programın ikinci bölümünü dinlemeyebilirler. Hepinize ikinci bölümden selamlar. Kitabı şimdi hızlıca giriş yapabiliriz. Şimdi öncelikle kitabı ben de kendime göre çok kalın olduğu için bir özetledim tabii ki de. Bu akış içerisinde devam edeceğim. Şimdi nereden başlıyor kitap? Paul ve Clara Jobs çiftinin evliler ve evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorlar belli bir süre sonra, ama Clara'nın sağlık sorunlarından dolayı çocuk sahibi olamıyorlar ve çocuk sahiplenmeyi, çünkü artık olmayacakları kesin, sahiplenmeye karar veriyorlar ve bir doktora gidiyorlar. Doktor da elinde bir tane çocuğu yönlendirerek çocuk sahibi olmalarına yardımcı oluyor. Bu çocuk aslında Steve Jobs. Peki oraya nasıl geliyor kısmı? Aslında Steve Jobs'ın babası Suriyeli Abdülfattah. Peki buradaki durum nasıl oluyor? Yani nasıl bir hikayesi var dersek, Abdülfattah Beyrut'ta Amerikan Üniversitesi'nde okuyor. Lisansı bitirdikten sonra da Wisconsin Üniversitesi'ne yüksek lisansa gidiyor. Bu yüksek lisansta da Joan'la, yani Steve Jobs'ın gerçek annesiyle tanışıyor. Ve yaşadıkları aşk neticesinde ikisi de 23 yaşında Joanna'nın hamile olduğunu öğreniyorlar. Aslında Abdülfattah da evlilik taraftarı, ama iki tarafta işte biri Müslüman, biri Katolik olmasından dolayı, Joanna'nın ailesi çok koyu bir Katolik. O yüzden hem Müslüman biriyle evlenmelerini kabul etmeyecek, hem de kürtaj konusunda çok katılar. O yüzden o da kürtaj olmayı bir seçenek olarak görmüyor ve o zaman San Francisco, yani 1955 yılında San Francisco'ya gidip bazı bekar annelere barınak sağlayan bir dernek gibi bir yerde doğurdukları çocuğu gizlice evlat edinen bir kuruma veriyor. Aslında o doktor da, yani en baştaki Steve Jobs'ın annesi babası dediğim Paul ve Clara'nın evlatlık aldıkları doktor da aslında Joanna'nın, yani gerçek annesinin doğum yapıp verdiği doktorla aynı. Tabii Jobs sürekli bu durumu hayatının belli yerlerinde eksik olarak hissediyor. Aslında daha sonra bir çocuğu oluyor, ileride değineceğiz. Onu reddediyor ve birçok durum yaşıyor aslında. Neden evlatlık verildiğini, neden sevilmediğini çok sorguluyor. Bu da onun karakterine birçok şeyini etki ediyordur. Etmiş de zaten. Kitabın çok kısmında buna değiniyor. Peki karakterlere gelirsek, Apple nasıl kuruluyor? Yani ilerliyor kitabımız ve bizi şu noktaya getiriyor. Steve Jobs da Wozniak'ta, ki bunlar ikisi aslında iki farklı özellikleri var. Karakterleri birbirine neredeyse %100 zıt. Biri mühendis, biri Steve Jobs bir şey satmayı, fikir, dizayn kısmında çok iyi. Diğer tarafta Wozniak ise tam bir mühendis. Steve Jobs'ın babası bir üniversite okumamış, bir otomobil garajı var. Yedek parça alıp satıyor, satımıyla ilgileniyor. O yüzden de Steve Jobs babasıyla, yani üvey babasıyla arası çok iyi olduğu için onu gözlemliyor, onunla vakit geçiriyor. Bir ürünü ucuz alıp karlı satmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Yani parayı iyi biliyor. İşin ticari kısmını çok iyi biliyor. Wozniak da babası tam bir parlak bir mühendis olduğu için, o da babasının bu etkisi altında büyüdüğü için mühendisliği çok kutsal olarak görüyor. Zaten Steve Jobs'la ikisi arasındaki temel çatışmanın çoğu da bundan kaynaklanıyor. Bu ikili aslında bir arkadaşları aracılığıyla tanışıyorlar. Ve tanıştıktan sonra da gerçekten iyi anlaşıyorlar ve iyi anlaşmaktan öte bir şey yapabileceklerini, yani ikisinin ilgi alanını, Steve Jobs'ın hayal ettiği şeyi, yani o zaman işte kişisel bilgisayar diye bir şey yok, yeni yeni bir şeyler yapılıyor. Devre kartları hazırlamada Wozniak çok iyi, yazılım biliyor, kendisi mühendis. Zaten hali hazırda da çalışıyor. Kişisel bir bilgisayar yok ama hazırladığı bir hesap makinesi, yani bir algoritma döndüren bir şeyler yapıyor. Steve Jobs'ın istediği şeylerle çok örtüştüğü için bu ikilinin tanışmasından sonra zaten olay akışı başlıyor. Peki kitap daha sonra ilerlediğinde bu garajda ilk siparişini alacak kısma geliniyor. Nasıl oluyor bu süreçte? Şimdi öncelikle şurada bir Apple isminin nereden geldiği konusuna da çok hızlı değinebiliriz. Yani birçok geyik vardır bu konuyla alakalı. Hepimiz okumuşuzdur bu biyografi öncesi. İşte Steve Jobs çok fakir bir ailenin çocuğudur ve okula gittiği zaman beslenmesini açar. Herkes çok güzel sosisli sandviçlerini yerken Steve Jobs elma çıkarır, bir ısırık alır. Sonra utanır, geri içeri atar. Fakirlikten dolayı elma yer diye bir geyik vardı benim hatırladığım, ilk aklıma gelen. Bunun birçok varyasyonu vardı diye hatırlıyorum. Ama biz görüyoruz ki bunlar sadece şehir efsanesi. Apple isim nerede konuyor? Şirket kurmaları gerekiyor ilk siparişlerini aldıkları için. Artık fatura kesecekler. Wozniak isim soruyor, ne koyalım diye. Steve Jobs ise o hafta sonu meyve diyetine girmiş. Sadece elma suyu içiyor ve elma çiftliğinde elma toplamış. Oradan geldiği ve son bir günleri kaldığı için Apple olsun diyor. Hem eğlenceli. Tabii birkaç varyasyon çalışıyorlar daha önce. Apple Computer bilmem ne, birkaç şey oluyor. İlk isim de bu zaten. Ama Wozniak da daha iyi bir şey öneremediği için kabul ediyor bu durumu ve Apple ismi böyle konmuş oluyor. Diğer şehir efsanelerini de bitiriyorlar. Buraya bir kesit olarak eklemiş olayım Apple'ın isminin nereden geldiğini. Tabii bunlar ilk ürünlerini yapıyorlar. Monitörsüz bir bilgisayar, devre kartları var içerisinde. Ahşap bir kutu. Yani ahşap bir şeyin içine devreler eklenmiş ve işlemleri yapan bir bilgisayar. Bunun sunumunu yapıyorlar. Sunum süper başarılı gitmiyor tabii. Herkes peşlerinden koşmuyor. Ama bir tane bilgisayarcı, Paul Trail denen bir adam dükkanı için ilk siparişini veriyor. 50 bilgisayarlık bir sipariş vermeyi düşünüyor. Ama bunu üretebilmeleri için 15 bin dolara ihtiyaç var. Tabii şirket kurulum aşamasında artık Wozniak istifa etmiş. Bu iş için güzel bir işinden istifa ediyor bu arada. Steve Jobs karavan, Volkswagen minibüsünü satmış falan. Sermaye yapıyorlar bunların hepsine. Tabii 15 bin dolara ihtiyaç var üretim için ama bunu çıkaracakları bir paraları da yok. Sonra araya kefil koyarak 30 gün ödeme vadesi alarak ilk siparişlerini yapıp teslim ediyorlar ve peynir ekmek gibi satıyor. Aslında ilk başarıları, ilk sıçrayış ve sermayeye ulaşmaları bununla oluyor. Bu başarıdan sonra sektörde rakipleri de var artık. Yani tek değiller bu alanda. Başkaları da bir şeyler yapıyorlar. Apple 2'nin bir duyurusunu yapıyorlar. Apple 2'de maliyetler daha düşüyor. İşte üzerine bir de klavye monitör ekleniyor. Bir paket halinde bir bilgisayar satma fikriyle ilerliyorlar. Bu da çok başarılı gidiyor. Ve Apple 2'nin kasa maliyetleri 100 bin dolar civarını geçiyor. Toplam üretim maliyetleri 200 bin dolar. Yani oradan yani Apple 2 ile bir sıçrayış yapıyorlar. Gerçekten de ve yatırım almaya başlıyorlar. 250 bin dolarlık bir yatırım alıyorlar. Apple 2'nin satışları da çok başarılı. Yani yapıyorlar, satıyorlar ama hala Steve Jobs'ın içine sinmeyen durumlar var. Çünkü Apple aslında 1 ve 2 Wozniak'ın projesi gibi. Çünkü çoğu şeyini onlar yapıyor. Evet, Steve Jobs'ın yaptığı bir sermaye bulmak, insanlarla ilişkileri çok başarılı. Çünkü Wozniak bildiğimiz tipik bir mühendis. Yani çok insan ilişkileri çok iyi değil. Bir şeyleri satabilmek için biliyorsunuz bazen olmayan şeyler de eklenip çıkarılıyor. Steve Jobs bu konularda çok iyi. Aslında birbirlerini dengeliyorlar ama Steve Jobs'ın kendi ön plana çıkma konusunda, kendi bir şeyleri başarma konusundaki hırsı onu şirket içinde bir Wozniak yani kendi ekibi, bir de Steve Jobs'ın kendi ekibi diye ikiye ayırmak durumunda kalıyor. Lisa diye bir proje koyuyor. Aslında Lisa Steve Jobs'ın reddettiği kızı, kızının adı. Aslında Lisa koyuyor ama Lisa'nın oradan geldiğini inkar ediyor. Bu da hani kendi reddedilmişti. İşte oradaki belki bir psikolojik travma kendi kızını reddediyor. Halbuki birçok konuda belgeler var. Klinik sonuçları %100 Steve Jobs babası olduğunun bilinmesine karşın böyle bir durum oluyor. Arada tabii Lisa projesi yapılıyor. Xerox markası Apple'a yatırım yapmak istiyor. Ama bu durumda aslında işin bir değişik bir noktaya geliyor iş. Xerox yatırım yapmak istiyor ama kendi teknolojisini göstermek için 10 dolardan 100 bin hisse almak teklifini sunuyorlar. Steve Jobs da kabul ediyor çünkü Xerox çok ilginç bir şey geliştiriyor. O zamana kadar sıkıcı DOS ekranları var. Siyah ve kod yazarak bir şeylere erişiyorsunuz. Çok bayat, herkesin çok sevebileceği bir tasarım söz sahibi değil. Ama Xerox bildiğimiz, bugün kullandığımız ve adına da masaüstü dediğimiz. Yani bilgisayar açılıyor, bir görsel var, bilgisayarıma tıklıyoruz, yukarı klasörler var. O zamana kadar böyle bir şey yok. Siyah DOS ekranı var. Steve Jobs bunu görünce tabii kabul ediyor ve bu onların teknolojisini görme karşılığı hisseleri satılıyor. Hisse satıyorlar ama tabii getirisi çok daha büyük bir şey elde ediyorlar. Aslında biraz aşırıyorlar. Masa üstüne aşırma durumu bu Xerox firmasından yapılıyor ve usta sanatçıları aşırır sözü de Steve Jobs'ın oradan geliyor. Ki bilirsiniz Microsoft da birçok konuda Apple'ı kopyalıyor ve Steve Jobs buna çok ciddi kızıyor. Ama yine Bill Gates'in bir sözü var bu konularla alakalı. İkimizin de çok çok iyi şeyler başarmış bir komşusu vardı. Ben onlardan monitörü çağırmak için içeri girdiğimde baktım ki Apple, yani Steve Jobs zaten çalmış. Hani birbirleriyle sürekli bu konularda atışıyorlar. Kitapta da bu kısma değiniyorlar. Ve tabii yine Apple içerisinde Apple 2 çok başarılı derken kendi projesi, sadece başında Steve Jobs'ın olduğu bir proje olan Mac projesi başlatılıyor. Tabii daha iyi bir şey olsun diye, daha kaliteli bir şey olsun diye, daha iyi görseller olsun diye sürekli üretim ekibi, mühendislik ekibi, tasarım ekibi zorlanıyor. Çünkü gerçekten tasarım konusunda çok hassas, çok takıntılı bir insan Steve Jobs. Burada bir araya girerek hatta şunu ekleyebilirim. Mesela Apple Store'lara gitmiş olanlar varsa aranızda, gerçekten de tasarım konusunda çok minimalist ve her şey çok kullanışlı. Gittiğiniz zaman kasa görmüyorsunuz mesela. Kasalar ve para kasaları, bütün o ürünlerin durduğu masaların en uç kısımları. Tahta masanın içerisinden mekanik olarak bir kasa çıkıyor gibi. İşin her tarafında ürün üretirken zaten MacBook, Apple ürünleri kullananların tasarım ve teknolojiyi süper bir araya getirme hikayelerinin temeli gerçekten bu takıntılara bağlı. Takıntılar sonucu ortaya çıkıyor. Sanırım da büyük sanatçıların hepsinde bu tarz obsesif takıntı yaptıkları konular olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Tabii bu çok başarılı gitmiyor. Bu konuda insanların baskı altına almak, çok kaliteli iş yapacak, çok kaliteli malzeme kullanacak, çok kaliteli tasarım yapacak gibi bu konular üzerindeki baskılar büyük maliyetlere, bu büyük maliyetlerde satışta büyük başarı getirmeyince büyük çuvallamalara gebe oluyor. Ve yönetim Steve Jobs'ı kovuyor. Bildiğimiz birçok konuda anlaşamadıkları için Steve Jobs kendi şirketinden kovulmuş oluyor. Bu da çok trajikomiktir yani. Değişik bir durumdur gerçekten. Peki bu kovulma sonrası ne yapıyor Steve Jobs? Next diye bir eğitim alanına odaklanmış bir bilgisayar projesi başlatıyor. Bu bir bilgisayar firmasında işte üniversitelerle görüşüyor. Onlara satış yapmayı planlıyor. Ve ikinci olarak ve daha değerli olarak Lucas'ın bir film stüdyosu var. Burası hem teknoloji hem iyi bir bilgisayarlarla içerik üretiliyor hem de sanat, yani bir görsel bir şey çıkıyor gün sonunda. Bir arkadaşının onu George Lucas'ın film stüdyosunun satışa çıktığı ile ilgili bilgi alıyor ve onu oraya götürüyor. Steve Jobs da çok etkileniyor ve Apple'ı orayı alması için teşvik ediyor ama Apple'da hiç kimse buna yanaşmıyor. O da Apple'da kazandığı tüm parayı buraya koyuyor. Satın alma işlemini gerçekleşiyor. Pixar'ı satın alıyor ve burada Disney ile birlikte ortaklık geliştiriyorlar ve çok iyi paralar ve çok iyi işler çıkıyor. Bu da Steve Jobs'ın gerçekten vizyonu konusunda bizlere çok iyi bir fikir veriyor. Sadece yaptığı bir işte değil, yani Pixar gibi bir firmanın çok iyi yerlere gelmesinde de çok büyük katkılar sunuyor. Daha sonra tabii Apple'da işler iyi gitmediği için Steve Jobs'ın tekrar yani yönetim kurulu tarafından geri çağrılıyor. Burada tabii kitapta birçok detay işleniyor ama danışman olarak geri dönüyor önce. Daha sonra da CEO'nun ayrılmasıyla birlikte başa geçiyor ve birçok başarılı proje imza atmaya başlıyor. Geldikten sonra iPod, daha sonra iTunes işte müzik sektörünü dönüştürüyor. Daha sonra ardından iPhone ve iPad'le ulaşılması zor bir seviyeye çıkarıyor. Gerçekten top seviyeye çıkarıyor diyebiliriz. Aslında genel bir değerlendirmede girdiği zaman teknoloji yeni yükselmekte olan bir yerde iyi bir konum alıyor. Bilgisayar sektörünü dönüştürüyor. Kişisel bilgisayar devriminde öncülerden biri oluyor Apple. Daha sonra da müzik sektörünü değiştiriyor. iPod'la müzik, iTunes'la müziğin ulaşılabilitesi ve dağıtımı konusunda birçok şeyde yön veriyor. Yenilikçi bir yaklaşımla. Son olarak iPhone ve iPad'le de gerçekten zirve noktaya ulaşıyor. Tabii kanser tedavisi gördüğünü söylemiştik. Hastalığı da bu süre zarfında ilerliyor ve 2011'in 5 Ekim'i tarihinde Steve Jobs aramızdan ayrılıyor. Yani çok kalın bir kitap dediğim gibi birçok detay var. Ben genel bir akış olarak özetlemek istedim. Kesinlikle okuduğunuz bölümlerde birçok şey bulacağınızı tekrar ve tekrar söyleyerek bölümü kapatmak istiyorum. Ben çok etkilendim ve kitabın son kısımlarında bilhassa hani paranın çok bir şey getirdiğini veya neleri götürdüğüyle konu alakalı çok güzel tespitler yapıyor Steve Jobs. O yüzden çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu bölümü de bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki farklı bir kitabı ele aldığımız podcast bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.